Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Nurlu Hakikatler programından hepinize merhabalar. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin müellifi olduğu Risale-i Nur külliyatından 25. Lema Hastalar Risalesi'ni beraber okuyup anlamaya çalışacağız. Bu Hastalar Risalesi ile alakadar daha önce hayatımda yaşadığım çok önemli bir hatıram var. Bir akrabama Hastalar Risalesi'ni hediye etmişim. Hatta ben onu hediye ettim de unuttum. Sonra bu akrabam bir sıkıntı yaşadı hayatında. Bu sıkıntıyı yaşadıktan sonra intihar etmeye karar vermiş evde yalnız. O sıkıntıda demiş ya intihar etmeden önce şu kitaplıktan ya bir kitap açayım da onu okuyayım. Ondan sonra intihar edeyim. O anda o kadar yani onlarca kitabın içinde hediye ettiğim Hastalar Risalesi eline geçmiş. Çekmiş onu. Birazdan okuyacağımız Hastalar Risalesi'ni teker teker satır satır okumuş. İntihar etmekten vazgeçmiş. Ve daha sonra beni aradı. O arada bazı böyle anlamadığı yerleri sordu. Onu beraber de mütalaa etmiştik. Yani bir insanın o sıkıntılardan çıkmasına vesile olan, kendim gözümle müşahede ettiğim çok önemli bir risaleyi beraber Cenab-ı Allah anlamayı hayatımıza tatbik etmeyi ihsan eylesin. 25. lema 25 devadır. Hastalara bir merhem, bir teselli, bir manevi reçete. Doktorlar maddi reçete yazıyor. Bu risalede de Kur'an-ı Kerim'deki o ayet-i kerimelerin manevi reçetesi bir geçmiş olsun makamında yazılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُس۪يبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُونِ وَيَسْق۪ينَ وَاِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ Sadakallahu l-Azim. Şu lemada insanların 10 kısmından bir kısmını şekillendiren musibetzede ve hastalara hakiki bir teselli, faydalı bir merhem olabilecek 25 devayı kısa kısa beyan ediyoruz diyor. 10 kısmından bir kısmı. Belki biz şu anda sıhhatliyiz. Bir hafta sonra belki üşüteceğiz, grip olacağız. Biz de hasta yatağında yatmış olacağız. O 10 kısmından bir kısım sanki nöbet tutar gibi. Belki bu hafta, bu ay biz hasta değiliz fakat bir dahaki ay hasta olabiliriz. Onun için bu risaleye, bu derse, bu ayet-i kerimenin tefsirine hepimizin ihtiyacı var. Sınava girmeden önce nasıl öğrenciler dersini çalışırlar, sınava girdiklerine doğru cevabı teker teker basar, sınıfını geçerler. Biz de hastalık karşısında duruşumuz nasıl olacak? Şikayetçi mi olacağız, üflüyüp püfleyecek miyiz, huzursuz mu olacağız, sıkıntı mı yaşayacağız? Yoksa o hastalığın karşısında duruşumuz nasıl olacak? Onun dersini beraber anlamaya çalışacağız. 25 tane kısa kısa devalar var. Birinci deva. Ey biçare hasta, çaresiz hasta, merak etme, sabret. Senin hastalığın sana dert değil, belli ki bir nevi dermandır. Hastalığımız bize dert değilmiş aslında, dermanmış. Neyin dermanı? Çünkü ömür bir sermayedir, gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Hem rahat ve gafletle olsa, vazifesiz, yapacağı şey bilmeyen, boş boş oturan bir insanın bu hayatı rahatla geçse, gafletle olsa pek çabuk geçiyor. Hastalık senin o sermayeni büyük kârlarla meyvedar ediyor. Hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor, tutuyor, uzun ediyor. Ta meyveleri verdikten sonra bırakıp gitsin. Birçok insanın yaz tatillerinde izni oluyor. 15 günlük izne çıktı diyelim. Geçen seneden beri gitmediği memleketine gidecek. Anne babasını belki tekrardan görecek. Çocukluğunu yaşadığı o memleketine gidip gelmesi 15 gün bir anda geçer. Gitmesiyle gelmesi bir an olur. Fakat o insanın gece bir dişi ağrısa bir türlü sabah ezanları okunmaz. O kadar uzar, o kadar uzar ki o gece. Demek ki aslında bizim çabuk geçen ömür sermayemizi hastalık tutuyor, uzun ediyor. Ama sıhhat ise, gaflet ise ömrü çabuk geçiriyor. Bizim hastalığımızın bize dert olmayıp derman olmasının yönü bu işte. Hastalık ömrü uzun ediyor. sıhhat ise, safa ise, gaflet ise ömrü çabuk geçittiriyor. İşte ömrün hastalıkla uzun olmasına işareten atasözlerinde şöyle geçmiştir ki, musibet zamanı çok uzundur, safa zamanı pek kısa oluyor. İkinci deva. Ey sabırsız hasta, sabret, belki şükret. Senin bu hastalığın ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir. Çünkü ibadet iki kısımdır. Sevgili seyirciler, demek ki hastalığımıza şükretmemiz gerektiğini, sabretmemiz gerektiğini ifade ediyor burada Bediüzzaman Hazretleri. Neyine şükredeceğiz? Neden sabredeceğiz hastalığa? Çünkü hastalık bizim ömür dakikalarımızı birer saat ibadet hükmüne getirebilir. İlla getirir hükmü getirmiyor burada. Getirebilir. Bunun şartları var. Birincisi şikayet etmemek, sabretmek. İkincisi elimizden geldiği kadar farzlarımızı eda etmektir. Demek ki hastalık bizim ömür dakikalarımızı birer saat ibadet hükmüne getirebilir. Çünkü ibadet iki kısımdır. Biri müsbet ibadettir ki, müsbet demek bir fiil, bir hareket yaparak ezan okunur, abdest alırız, kıbleye yöneliriz, Allahu Ekber der, ellerimizi bağlarız, Fatiha-i Şerife, Zamm-ı Sure, rükû, secde, müsbet bir fiil, bir hareket yaparak yapılan ibadettir ki namaz, niyaz gibi malum ibadetlerdir. Diğeri menfi ibadetlerdir ki menfi bir hareket yapmadan, abdest almadan, kıbleye yönelmeden, bir dua okunmadan, hiçbir hareket yapmadan yapılan ibadetlerdir ki o da hastalıklar, musibetler vasıtasıyla musibetzede acizliğini, zayıflığını hisseder, yaratıcısı olan merhametli Allah'a iltica eder, ona sığınır, yalvarır, halis, riyasız, manevi bir ibadete mazhar olmuş olur. Bir insanın hasta yatağında, odasında yalnızken, inim inim inlerken, ya Rabbi bana yardım eyle, Allah'ım senden başka benim kimsem yok, ya Rabbi bana acil şifalar lütfeyle, bir anda Cenab-ı Allah'la irtibata geçiyor, rabıta kuruyor ve çok halisane, gösterişten uzak, samimane Cenab-ı Allah'tan şifasını talep ediyor. Demek ki insan hastalıkla acizliğini, zayıflığını hisseder, Cenab-ı Allah'a manevi bir şekilde ona rabıta kurar, dua eder. Hiçbir hareket yapmadan acizliğini anlayıp Allah'tan şifa ister. Evet, hastalıkla geçen bir ömür Allah'tan şikayet etmemek şartıyla mümin için ibadet sayıldığına Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin çok açık hadis-i şerifleri vardır. Hatta bazı sabreden ve şükreden hastaların bir dakikalık hastalığı bir saat ibadet hükmüne geçtiği ve bazı mükemmel insanların haline hiç şikayet etmeyen, ibadetlerini yerine getiren, sabreden o mükemmel insanların ise bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçtiğini gene Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde bize müjdelemişler. Burada sonunu şöyle bağlıyor ki, madem iki çeşit ibadet vardı, bir kısım ibadetler müsbet ibadet, namaz, niyaz gibi, abdest alıp rüküye eğilip secdeye kapanmak gibi. İkincisi ise hiçbir hareket yapmadan, abdest almadan, dua okumadan sadece hastalıklar ile acizliğini, zayıflığını hissedip Cenab-ı Allah'a iltica etmek, ona yalvarmak halis manevi bir ibadete mazhar oluyor. Bizim bir dakika ömrümüzü 1000 dakika hükmüne getirip uzun bir ömrü kazandıran hastalıktan şikayet değil, teşekkür etmemiz gerekiyormuş. Şimdi hepimizin bir şekilde bir işi var. O işimizi yaparken diyelim günde birim olarak söylüyorum 10 birim para kazanıyoruz. Birisi bize dese ki arkadaş gel öyle günde 8 saat çalışma. Benim iş yerimde gel 8 saatte çalıştığını benim iş yerimde sana 1 saatte çalışmanla vereceğim dese. Şimdi ya ne güzel 8 saat çalışmayacağım 1 saat çalışacağım 8 saatlik çalıştığım parayı kazanacağım. Beni böyle bir işe alan o patrona, o ustaya binler teşekkür ederiz. İşte hastalık da aslında bizi böyle çok büyük bir manevi ibadet işine alıyor. Hastalığına şikayet etmeyen, elinden geldiği kadar farzlarını eda eden insanların dakikası bir saat ibadet oluyor. Bazı mükemmel insanların ise bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçtiğini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize müjdeliyorlar. Demek bizim bir dakikamızı 1000 dakika hükmüne getirip bize uzun ömrü kazandıran hastalıktan şikayet değil, teşekkür etmemiz gerekiyor. Üçüncü deva. Ey tahammülsüz hasta! İnsan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğine. Şimdi burada Bediüzzaman Hazretleri çok şaşıracağımız birçok ifadeler bize kullanacak ki orada bir tanesi geldi. İnsan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmemiş. Fakat hepimiz çocukluğumuzdan beri şunu öğrendik ki iyi para kazanacaksın, iyi mevkilere geleceksin, rahat olacaksın, rahat edeceksin. İşte yazlığa gideceksin, yazlığın olacak, kışlığın olacak, rahat bir hayat böyle sürebilirsin. Hep bize böyle telkinlerde bulundular. Sanki insan bu dünyaya sırf lezzet almak ve rahat yaşamak için geldiği, hep bize böyle telkinler yapıldı. Fakat burada Kur'an-ı Kerim'in bu tefsirinde ise insan bu dünyaya lezzet almak, keyif sürmek için gelmediğine. Nereden anlıyoruz? Sürekli gelenlerin gitmesi, gençlerin ihtiyarlaşması ve sürekli insanların ayrılık tokadını yemesi, o ayrılıkta yuvarlanması insanın keyfini kaçırması gösteriyor ki insan bu dünyaya sürekli lezzet almak ve keyif sürmek için gelmemişiz. Çünkü bir sevdiğimizin gitmesi, gençlerin ihtiyarlaşması ve birbirimizden ayrılmamız, o ayrılıkta yuvarlanmamız bizim keyfimizi kaçırıyor, lezzetimizi üzerimizden savup kaldırıyor. Anlıyoruz ki insan bu dünyaya sırf keyif sürmek ve lezzet almak için gelmemiş. Gelenlerin gitmesi, gençlerin ihtiyarlaşması ve ayrılık buna şahit oluyor. Hem insan, şimdi burada Bediüzzaman Hazretleri hem de insanın tanımını yapacak. İnsan nedir? Bu dünyada yaşayan bir bitki hayatı var, sonra hayvan hayatı var, sonra bir de insan hayatı var. Bu insan, bu yaratılmış olan hayat sahiplerinin en mükemmeli, en yükseği, cihazatça en zengini. Şu mübarek dilimiz ne kadar çeşit lezzet varsa hepsini tadıyor. Gözümüz her rengin her çeşidini görebiliyor. Kulağımız envan çeşit sesleri işitebiliyor. Burnumuz kokluyor. Allah bize bir kalp vermiş ki o kadar çok sevgileri içine alabiliyor. Allah bize bir akıl vermiş ki gökdelen yapabilecek, denizaltı yapabilecek, uzaya çıkabilecek. Cenab-ı Allah böyle bir düşünme kapasitesini hepimize vermiş. Yaratılmış olanların en mükemmeli insan. Cihazatça da en yükseği. Belli ki zihayatların, can sahiplerinin sultanı hükmünde iken, evet insan yaratılmış olan bitki ve hayvanların sultanı iken, bakın insanın başına ne geliyor. Geçmiş lezzetleri ve gelecek belaları düşünmek vasıtasıyla hayvana nispeten en küçük, en alt seviyede, en edna bir derecede ancak kederli, meşakkatli bir hayat geçiriyor. Şimdi evet insan yaratılmışların içinde en mükemmeli, cihazatça da en mükemmeli. Tatların her çeşidinin lezzetlerini tadıyor. En güzel kokuları alıyor. Güzel böyle yün yataklarda yatıyor. Hey hayvanat dışarıda toprağın üstünde, asfaltın üstünde yatıyorlar. Öbür mahlukat işte kuru odun parçalarını kendilerine ev yapıp da yatıyorlar. İnsan en mükerrem, en güzel şekilde yaşarken hayvanata nispeten geçmiş lezzetleri elinden gitmiş. Birçoğumuz ihtiyarlandık. O gençlikteki o aktif hayatı tekrardan yaşayamıyoruz. Çünkü yaşlılığımız ve ihtiyarlık ona izin vermiyor. İnsan geriye dönüp böyle baktığında ah işte ben gençken neler yapardım neler. Hem lezzetler geçmişte kalıyor hem de o güzel günler geçmişte kalmakla insanın keyfi kaçıyor. Bir de gelecekten gelen belalar var. İnsanın başına birçok vesveseler geliyor. Acaba ileride başıma neler gelir diye onları da düşünmek vasıtasıyla hayvana nispeten en aşağı mertebede kederli, meşakkatli bir hayat geçiriyor. Bir tarafta mahlukatın sultanıyız ama bir tarafta bir kedi kadar rahat değiliz, bir serçe kuşu kadar rahat değiliz. Çünkü bir serçe kuşunun ne papuç derdi var, ne elbise derdi var. İşte kış geldi, faturalar yükseldi. Yok elektrik faturası, kira, hiç böyle bir derdi yok. Okulu bitireceğim, dükkan açtım, aman işte kiramı yetiştireceğim, hiç böyle bir derdi yok. Keyifli bir şekilde yiyor, içiyor, keyfini bitirip bu dünyadan göçüp gidiyor. Fakat bu insan bu kadar mükemmel yaratıldığı halde geçmişteki lezzetlerin elinden çıkıp gitmesi, o gençliğinin bitip ihtiyarlığa ayak basması, sevdiklerinden ayrılması ve birçok böyle üzüntüler, kederler, meşakkatler, hedeflerine böyle ulaşamamaktan gelen o acılar insanı hayvanata nispeten en aşağı mertebede meşakkatli, çileli, kederli bir hayat geçiriyor. Bundan anlıyoruz ki insan bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safa ile ömür geçirmek için gelmemiştir. Bugüne kadar bize rahat yaşayacaksın, zengin olacaksın, bak okul okuyacaksın, iyi bir hayat süreceksin ki rahata erişeceksin diyenlerin sözlerinin doğru olmadığını burada Bediüzzaman Hazretleri ispat ediyor. Çünkü maddi imkanlarımız ne kadar yüksek olursa olsun, madem gençlik elimizden gidiyor, madem sevdiklerimiz de teker teker elimizden çekip gidiyor ve madem sıhhatimiz de elimizden gidiyor ve o ayrılıkta yuvarlanmamız ve geçmişteki lezzetlerin gitmesi, hastalıkların, musibetlerin, çilelerin başımıza gelmesi ve hayvana nispeten bu belaları düşünmek bizde olduğu için hayvana nispeten en alt seviyede meşakkatli, kederli bir hayat geçiriyoruz. Bundan anlıyoruz ki insan bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safa ile ömür geçirmek için gelmemiştir. Peki niye geldik bu dünyaya? Madem safa ile ömür geçirmeye gelmedik bu dünyada, sırf keyif etmeye de gelmedik. Lezzet alayım desek, lezzetin içine birçok acılar giriyor, lezzeti de kaldırıyor. Ki biz çok böyle lüks bir restoranda veyahut da bir sarayda çok güzel arkadaşlarla beraber, hatta altın tepsilerde kebaplar bile yiyecek olsak, bir anda telefon çalsa ve o telefonda bize çok sevdiğimiz bir insanın vefat haberi gelse, o restoran başımıza yıkılır. Şimdi o güzel ortam bir anda vefat haberiyle, ayrılık haberiyle veyahut da bazı musibet haberiyle o lezzet kalkıyor. Ama hayvanın böyle bir derdi yok. Bir kedi çöp tenekesinde yemeğini yerken kafasını kaldırıp bir fren sesiyle baksa ki annesi bir arabanın altında ezildi gitti, paramparça orada oldu. Kedi dönüp de ya annem öldü diye hiç keyfi kaçmıyor. Tekrardan dalıyor çöp tenekesinin içine, keyifli keyifli yiyor. Ondan sonra atlıyor aşağıya, güneşin alnında uzanıyor, keyifle yatıyor. O hayvanın annesinin bir araba altında ölmesi dahi onun keyfini kaçırmıyor. Hatta böyle sırayla kurbanda hayvanatı getiriyorlar sırayla. Yıllarca belki aynı ahırda beraber oturmuşlar, kalkmışlar, beraber otlamışlar. Kardeşini kıtır kıtır kesiyorlar. İnek oradan dönüp de ya siz benim kardeşimi kesiyorsunuz, vay benim kardeşimi kesiyorsunuz diye müdafaa etmiyor. Öyle hiçbir şekilde böyle bakıyor, kesene bakıyor. Demek ki hayvanata ölüm dahi, ayrılık dahi onun ağzının tadını bozmuyor. Ama insan öyle değil. Bir kelimeyle insanın keyfi kaçıyor. Bir ifadeyle, bir hareketle insanın morali bir anda alt üst oluyor. Demek insan bu dünyaya sırf keyif sürmek ve lezzet almak için gelmemiş. Gençliğin gitmesi, sevdiklerimizden ayrılmak, hastalıklar, musibetler, belalar, çileler, birçok şeyler insanın keyfini kaçırması gösteriyor ki insan bu dünyaya sırf keyif sürmek için gelmemiş. Neden geldik o zaman? Acı çekmeye mi geldik? Bu dünyadaki vazifemiz ve görevimiz nedir? Hiç tad almayacak mıyız? Lezzet almayacak mıyız? Bazı işte arkadaşlarımıza, sevdiklerimize beraber güzel günlerimiz olmayacak mı? Çile mi yaşayacağız? Hayır. İnsan bu dünyaya elindeki o azim sermaye ile, ticaret ile ebedi bir cennetin saadetini, o ebedi cennet hayatını kazanmak için çalışmaya gelmişiz. Ticaret ne ticareti? Elma alıp satıp para mı kazanacağız? Evet onu da yapacağız. Fakat en büyük bir kar, en büyük bir ticaret var. Hepimizin başına açılmış olan bir ticaret var. Biz asıl bu dünyaya Allah'ın bize verdiği ömür sermayesi, günlük 24 saatlik o sermaye ile ebedi bir cennetin saadetini kazanmak için gelmişiz. Allah'ın rızasını ne yaparım da kazanırım? Hangi amelimden Allah'ı razı ederim? Ne yaparım da Allah benim günahlarımı affeder diye elimizdeki sermayeyi Allah yolunda kullanmaya, o ticaret ile ebedi bir saadeti Allah'ın rızasını kazanmaya gelmişiz. Elimize verilen sermaye de ömürdür. Sevgili seyirciler, şimdi burada Bediüzzaman Hazretleri öyle bir noktaya getirdi ki meseleyi. Üçüncü devanın başında insanın bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğini. Çünkü gelenler gidiyor, gençler ihtiyarlaşıyor, sürekli sıkıntılar, meşakkatler ağzımızın tadını bozuyor. Anlıyoruz ki insan keyif sürmek istese de bir türlü onu süremiyor. İlla ki bir şeyler başına o sıkıntıyı getiriyor. Öyle de şimdi insanın bu dünyaya gelmesinin sebebi ve gayesi elinde azim bir sermaye var. 24 saatlik günlük sermaye, eğer ömrümüz varsa 63 yıllık uzun bir sermaye elimizde var. Bu sermaye ile ebedi bir saadeti, Allah'ın rızasını kazanmaya, o sermayeyi o yolda kullanmak için gelmişiz. Eğer bizim hayatımızda şunlar olursa, ki hepimizin hedeflerinde şu var. Eğer öğrenciysem ben, Ah şu üniversiteyi bir bitirsem, diplomayı elime bir alsam, iyi bir iş yerine girsem, sonra iyi bir maaşla olsam rahat edeceğim. Öbür başkası ev almış diyelim. Ah şu faturalarımı, şu senetlerimi bir bitirsem, şu tapumu bir elime alsam rahat edeceğim. Öbür başkasının bir araba almış, bir iş yeri kurmuş. Onun borçları var ya. Ah şunu bitirsem, çocuğumu evlendirsem, aman şunun sünneti bitse, aman şu düğünüm bitse. Hep böyle bir hedeflerimiz var ya sevgili seyirciler. Hadi gelin, hepsini bitirdik. Ekonomik problemimiz yok. Okul da bitti. Artık böyle akıyor. Maddi gelirimiz yerinde. Sıhhatliyiz, zenginiz. Son model arabalara biniyoruz. 3 katlı triplekslerde oturuyoruz. Böyle etrafımızda birçok güzellikler var. Yani hepimizin hedeflediği güzel bir hayata eriştik. Bakın başımıza ne gelecek. Eğer insanın hayatında hiç hastalık olmazsa, hiçbir sıkıntı olmazsa, hiçbir fakirlik olmazsa, hiçbir çile olmazsa, yani sıhhat, afiyet, zenginlik, şöhret, imkanlar, böyle herkesin, hepimizin arzuladığı o çok yüksek imkanlar bizde olursa, bir anda o hal, o atmosfer ekseriyetle insana gaflet veriyor. Dünyayı hoş gösteriyor, ahireti unutturur, kabri ve ölümü hatırına getirmek istemiyor insan, ömür sermayesini bade heva, boş yere sarf ettiriyor. Şimdi bu dersi okurken birçok arkadaşlarla beraber, hususan gençlerle diyoruz ki 25 yaşında bir genç düşünelim. Bu gencin üstü açık son model böyle spor bir arabası var. Ve babası ona limitsiz bir kredi kartı vermiş. İstediği gibi para harcayabilir. Limit yok. Son modelde üstü açık bir arabası var. 25 yaşında çok yakışıklı bir genç. İfade edildiğinde bu son model arabayla, limitsiz kredi kartıyla, bu yakışıklılıkla ne yaparsın? Nasıl kullanırsın o hayatını? Şunu der misin mesela diyorum birçok gençlere. Ya işte o spor arabamla pazar sabahı arkadaşlarımı bindiririm. Hadi gelin Eyüp Sultan'a sabah namazına camiye, çıkışta da size bir kahvaltı ısmarlayacağım der misin? Hemen gülüyorlar ve kahkahayı basıyorlar. Ya hocam diyorlar, ne işimiz var? Üstü açık bir son model arabayla, spor arabayla, limitsiz kredi kartıyla, bu yakışıklılıkla ne işim var benim Eyüp Camii'nde? İşte ekseriyetle, istisnalar kaideyi bozmaz, insan artık ununu eleyip asması ifade edilen, sıhhati yerinde, zenginliği de var, imkanları var, birçok hedeflerine ulaşmış, artık rahata erişince, hayatında hiç hastalık olmazsa, sıkıntı olmazsa, borç olmazsa, bazı çileler, meşakkatler olmazsa, o sıhhat, o afiyet insana gaflet veriyor. Gafletin kelime manası sevgili seyirciler, dünyaya geliş gayesini unutmak demek. İnsan ekseriyetle sıhhatliyken, afiyetliyken, imkanlıyken dünyaya ben niçin geldim? Burada vazifem nedir? Benim burada yapmam gerekenler nedir? Öldüğüm zaman beni ne bekliyor? Orası için ne hazırlık yapmam lazım? Maalesef bunu unutuyoruz. Fakat bir deprem olduğunda hemen salavat-ı şerifeler, tekbirler, kelime-i şehadetler. İşte bir yerimize bir ağrı girdiğinde hemen Allah, Allah diye böyle ona ilticalar. İnsan musibetinde, sıkıntısında, hastalığında, fakirliğinde Allah'a daha çok iltica ediyor. Fakat sıhhatli olduğunda, zengin olduğunda, imkanları yerine geldiğinde, biraz da hele böyle palazlanıp şöhretlenince artık Allah'ı unutuyor insan. Dünyaya geliş gayesini unutuyor, gaflet basıyor ve dünyanın bir saatlik o görüntüdeki keyfi için ebedi bir hayatını belki de mahvediyor. Hastalık ne yapıyor? İstemediğimiz, beğenmediğimiz, şikayet ettiğimiz, nereden başıma geldi dediğimiz, ya bir an önce kurtulsam dediğimiz o hastalık, o fakirlik ise birden insanın gözünü açtırır. Demek ki insan aslında sıhhatli, afiyetliyken gözleri kapanıyor. Nereye karşı? Allah'a, ahirete. Ben gideceğim kabrim var. Namaz, ezan okunduğu zaman ben işte camiye girmem lazım, abdest almam lazım diye o manalara insanın gözü kapanıyor. Bazı imkanlar, bazı böyle sıhhat, afiyet gibi şeyler insana geldiğinde ekseriyetle konuşuyoruz. Fakat insanın hastalık başına gelince, musibet gelince, deprem gibi, zelzele gibi, ölümle burun buruna geldiği anda o kapalı olan gözlerini bir anda açılıyor. O gözler açılınca hemen insan hastalık gözünü açtırır. Vücuduna ve cesedine der ki, ölümsüz değilsin, layemut değilsin, başıboş değilsin, bir vazifen var. Gururu bırak, seni yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan. Hastalık aslında bir nasihatçı, bir mürşit, bir yol gösterici. Yolunu şaşırmış insana aslında yolunu gösteriyor. Sıhhatliyken, afiyetliyken, zenginken, ya eskiden fakirdim, fukaraydım. Cenab-ı Allah şimdi bana imkanlar verdi, sıhhat verdi. Daha çok Allah'ıma teşekkür etmem gerekirken, insan maalesef sıhhat, afiyet ve bazı imkanlar Allah'ın yolundan sapmasına sebep oluyor. Bir anda hastalık yanlış yola giden insana doğrultuyor. Ölümsüz değilsin, başıboş değilsin, bir vazifen var. Gururu bırak, kabre gideceğini bil, Rabbini hatırla, yaradanını düşün, namazını kıl diye hastalık bize ikaz ediyor. Öyle hazırlan. İşte hastalık bu noktayı nazardan hiç aldatmayan bir nasihatçı ve ikaz edici bir yol göstericidir. Diyelim bize bir adres verdiler. Dediler ki ya işte bu elindeki paketi git şuraya götür. Aldık böyle arabayla. Nasıl olduysa bir sonraki kavşaktan çıkmışız. Tabii bir sonraki kavşak bir kilometre bizi şaşırttı. Ne yaptık ne ettik bir türlü bulamıyoruz adresi. Neyse bir kağıdı gösterdik bir arkadaşa, bir esnafa. Dedi ki bize ya birader yanlış gelmişsin, erken geç çıkmışsın. Bir önceki sapaktan çıkacaktın dese, sonra bize tarif etse, işte şu büyük bloktan sola dön, 2 kilometre sonra sağa dön, sonra sola dön dese, bizi yolumuza doğru çevirse ve biz doğru noktayı bulsak, dönüp de bize yol gösteren adama şunu söyler miyiz? Nereden tanıdım seni? Mahvettin beni. Nereden böyle beni buralara soktun? Kesinlikle demeyiz. Binler teşekkür ederiz. Aslında hastalık birçok insanı yolunu şaşırmışken, sıhhatle, afiyetle, imkanlarla, zenginlikle belki bazı böyle Allah'ın verdiği aslında daha çok şükretmemiz için verdiği şeyle daha çok yanlış yola saptıran o sıhhat ve afiyetin yanlışlığa bizi saptırmasından hastalık geri çeviriyor. İkaz ediyor. Ölümsüz değilsin. Küçücük bir mikrop bak senin vücuduna girdi, seni yatağa çaktı. Bir günde Azrail aleyhisselam gelecek, mezarın içinde çakacak diye hastalık bizi ikaz ediyor. Ve gururu bırak, yaradanını düşün, seni bu dünyaya getiren Allah'ı hatırla. Doğduğundan beri o aldığın nefesin şükrünü, yediğin nimetlerin, içtiğin nimetlerin, gördüğün nimetlerin, sevdiğin insanların, düşündüğün nimetlerin, bugüne kadar rahat rahat uykularının şükrünü eda et diye, vazifeni yap diye hastalık bize yol gösteren bir mürşittir. O zaman bu hastalıktan şikayet değil, bu cihette ona teşekkür etmek. Eğer fazla ağır gelse sabır istemek gerektir sevgili seyirciler. Bazen evet çok ağır gelebilir. Hastalık çok ağır olabilir. Demek ki hayatımızda eksik çektiğimiz bazı Allah'ın isimleri var. Ya sabır, ya sabır, ya sabır ismini demek ki çok çekelim diye Cenab-ı Allah bize bazen hastalığımızı biraz daha dozunu arttırıyor. Biz eğer tahammül edemeyeceğimiz kadar ağır olursa Allah'tan sabır istemek, sabır çekmek gerektir. 4. devam. Ey şikayetçi hasta, senin hakkın şikayet değil, şükürdür, sabırdır. Demek ki hastalandığımızda hakkımız şikayet değil. Şükredecekmişiz, sabredecekmişiz. E şimdi insanın aklına geliyor. Ya baklava mı yedim, börek mi yedim ki şükredeyim? Elimi kaldıramayacak kadar hastayım. Çorbamı dahi işte ailem bana yediriyor. Ya bunun neyine şükredeyim ki diye hemen nefis itirazı basıyor. Burada şükret diyor, sabret diyor. Bakalım neden şükredeceğiz, neden sabredeceğiz? Çünkü senin vücudun, aza ve cihazatın senin mülkün değildir. Şimdi bana sorsanız ki bu el kimin? Şimdi normalde benim elim diyeceğim tabii. Başkasının değil, Ahmet Mehmet'in değil, Hakan'ın eli. Evet benim diyorum fakat burada ifade ediliyor ki bir şeyin bizim olması için ya onu satın almamız gerekiyor veyahut onu kendimiz yapmamız gerekiyor. Eğer satın almadıysak veyahut da biz eğer onu satın almayıp da kendimiz de yapmadıysak o zaman bu bize ya hediyedir ya da emanettir. Biz elimiz kimin dendiğinde bu el benim demem için ya bunu satın almış olmam lazım ya da bu parmaklarımı kendim tornada tezgahta yapıp buraya yerleştirmem lazım. Hiçbirimiz azalarımızı, vücudumuzu kendimiz yapmadık. Bir yerden de satın almadık. O zaman bu vücut bize hediyedir ve emanettir. Burada onu ifade ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Biz neden şikayet edemeyiz? Neden her halimize şükretmemiz gerekiyor? Çünkü bizim vücudumuz, aza ve cihazatımız bizim mülkümüz değildir. Aslında benim elim, benim kolum, benim başım diyoruz. aslında o bizim değil. Kimin o zaman? Biz onları yapmamışız, başka tezgahlardan da almamışız demek başkasının mülküdür. Onların maliki vücudumuzun o kirpiklerimizi teker teker oraya yerleştiren, göz kapaklarımızı indirip kaldırtan, o sistemi yaratan, o gözümüzü çukur açıp içine yerleştiren, 40 ayrı tabakada o gözü gördüren, o burnu en o kadar güzel şekilde buraya yerleştirip envan çeşit koku koklattıran, bu sistemleri yapan zatın, bu mülkün sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. Çünkü o yapmış. O bir damla sudan insanı, Yasin-i Şerif'te geçtiği gibi, bir damla sudan kan pırtısına, kan pırtısından et parçasına, et parçasından kemikleri yaratıp üzerlerine Cenab-ı Allah elbise giydirir gibi organlarımızı giydirmiş. Ve biz demek ki Allah'ın birer mülküyüz. Bizim sahibimiz olan Allah mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Diyelim kiralık olarak oturduğumuz bir evde kara bir kapalı bir odasının hiç penceresi yok. Diyelim oradan bir pencere açılması gerekiyorsa biz ev sahibine sormak mecburiyetindeyiz. Çünkü biz mülk sahibi değiliz, kiracıyız. Fakat kendi evimiz olsa kendi evimizde gidip birisine ya ben buraya pencere açabilir miyim demeyiz. Çünkü mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Madem vücudumuzun sahibi Allah'tır Celle Celaluhu, Allah da mülkünde istediği gibi tasarruf eder. 26. sözde denildiği gibi, burada Bediüzzaman Hazretleri bir terzi misalini getirecek. Bu terzi hem zengin bir terzi, hem de işinin ustası mahir bir terzi. Mesela gayet zengin, gayet mahir bir sanatkar, bir terzi, güzel sanatını, kıymetli servetini göstermek için. İki tane maksadı var o terzinin, zengin terzinin. Bir, elinin sanatını, o meharetini göstermek istiyor. İki, zenginliğini de göstermek istiyor. Tabii mesleği terzilik olduğundan çok mükemmel bir elbise yapacak. Hem mahirliğini hem de zenginliğini göstermek için miskin bir adama modellik vazifesini gördürmek maksadıyla. Miskin demek, yani işsiz güçsüz, sağda solda dolaşan, hiç para kazanmayan, boş bir insan, vazifeli değil. İşte bu terzimiz bakıyor ki vazifesi olmayan, görevsiz olan, parası da olmayan miskin bir adama modellik vazifesini gördürmek maksadıyla bir ücrete mukabil, bir saatçik zamanda süslü, murassa ve gayet sanatlı diktiği bir gömleği, bir hulleyi, bir elbiseyi o fakire giydirir. Şimdi fakirle anlaşmayı yaptı. Dedi ki bana modellik yapar mısın? Yaparım dedi. Ne istersin? Şu fiyatı onu da verdi. Ve bir saatliğine sadece ona modellik yaptıracak. O arkadaşı aldı, terzanesine getirdi. O çok süslü, çok sanatlı diktiği gömleği, elbiseyi o fakire giydirir. Sonra o elbiseyi fakirin üzerine giydirince üzerinde bazı işler yapıyor, vaziyetler yapıyor. Belki uzaltıyor, belki kısaltıyor, cebinin yerini değiştiriyor, ilik açıyor, oraya düğme takıyor. Belki yakasının yerini farklılaştırıyor, belki buraya bir çiçek koyuyor. Adamı oturtuyor, kaldırıyor. Ve sanatının çeşitlerini göstermek için o elbiseyi keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Acaba şu ücretli miskin adam o zata, o terziye, zengin terziye dese, bana zahmet veriyorsun. Eğilip kalkmakla verdiğin vaziyetten bana sıkıntı veriyorsun. Beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun demeye hak kazanabilir mi? Merhametsizlik, insafsızlık ettin diyebilir mi? Şimdi o miskin adam zaten bir saatliğine gelmişti. Ücretini de almıştı. O terzi de o meharetini, ustalığını göstermek için çeşitli yerlerini bazen kısaltıyor, bazen uzaltıyor, ilik açıyor. Yakasının yerini değiştirmesiyle adamı da oturtup kaldırıyor, belki yürütüyor. Ama sadece modellik vazifesi yaptırıyor. O ücretli miskin adam dönüp de ona, bana merhametsizlik yaptın, bana insafsızlık yaptın, oturup kaldırmakla bana zahmet çektirdin, beni güzelleştiren bu elbiseyi kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun demeye hakkı yoktur. Aynen bu misal gibi sevgili seyirciler, bizi yaratan celal sahibi Rabbimiz, Halikimiz, Rezzakımız, göz, kulak, akıl gibi, kalp gibi nurani duygularla süslü olarak giydirdiği cisim gömleğini. Evet bir bedenimiz var fakat bu bedenin içinde sevmek de var. Bu bedenin içinde düşünmek de var, hayal de var, Sadece etten, kemikten, kandan yaratılmış vücudumuz yok. Bunun içinde bir de manevi yönü var, ruhu var. Allah bize böyle güzel bir vücut giydirmiş. Hem maddi hem manevi özellikleri olan bu cisim gömleğini, o güzel isimlerinin çeşitli nakışlarını göstermek için çok haller içinde bizi değiştirir. Ve çok vaziyetlerde Allah bizim halimizi, tavrımızı bazen hasta yatağında, bazen ise koşturarak, terleyerek, bazen üşüyerek, bazen böyle fakirlik çektirerek, bazen musibetin içine düşürür, bazen hakikaten çok heyecanlandırır, korkutur, bazen çok neşeli bir hal verir Allah bize. Bununla envai çeşit o güzel isimlerini Allah bize tanıtırır. Biz açlığımızla Allah'ın Rezzak ismini bildiğimiz gibi Şafi, şifa veren ismini de hastalığımızla bileceğiz. Şimdi hiç açlık çekmeseydik, yani bizim midemizde acıkmasaydı, yemek diye bir şey olmasaydı Allah'ımızın Rezzak ismini bilemezdik. Hiç hasta olmasaydık da hep sıhhatli, hep afiyetli, o zaman biz Allah'ın Şafi ismini bilemezdik. Çünkü insan her şeyi zıttıyla biliyor. Karanlık olmazsa aydınlık bilinmiyor. Mide harareti olmazsa su içmesi zevk vermiyor. Açlık olmazsa yemek yemek lezzet vermiyor. Hastalık da olmazsa sıhhatin kıymeti bilinmiyor. Fakirlik de olmazsa maddi ve manevi imkanların da insan kıymetini bilemiyor sevgili seyirciler. İnsan demek ki hayatımızda yaşadığımız bazı negatif diye ifade edelim. O sıkıntılarla Allah o sıkıntıları gidermek için açsak envai çeşit rızıkları bize vermesiyle Rezzak ismini. Hastaysak Şafi ismiyle bize devaları göndermesiyle. Fakirsek Gani esmasıyla zenginliğiyle bize imkan lütfetmesiyle aslında biz açlığımızla, fakirliğimizle, sonra hastalığımızla Allah'ımızın gani olduğunu, rezzak olduğunu ve şafi olduğunu bu negatiflerle biliyoruz. Elemler, çektiğimiz musibetler Rabbimizin bir kısım isimlerinin hükümlerini gösterdikleri için onlar da hikmetten lemalar. Orada çok parıltılar var aslında. Biz eğer ayağı topallayan bir insan görmesek ayağımızın kıymetini anlayamayız. Gözlere ama olan bir insan görmesek gözlerimizin kıymetini bilemeyiz. Hiç dili konuşmayan bir insan, kulakları işitmeyen bir insan görmesek biz bir dilim var benim, bir kulağım var. Bunu bilemeyiz sevgili seyirciler. Demek ki Allah'ın çok rahmet ışıkları, o ışıkların içinde çok güzellikler bulunuyor. Şimdi o hastalığın, musibetin, fakirliğin o perdesi bir kalksa, o perdenin arkasında belki nefret ettiğimiz, belki vahşet ettiğimiz, belki böyle istemediğimiz o hastalığın arkasında sevimli, güzel manaları buluruz sevgili seyirciler. Beşinci devam. Ey maraza, derde, sıkıntıya müptela hasta. Bu zamanda tecrübemle kanaatim gelmiştir ki, gene Bediüzzaman Hazretleri böyle bizi şaşkına düşürecek bir ifade kullanacak. Bu zamanda tecrübemle kanaatim gelmiştir ki, hastalık bazı insanlara Allah'ın bir ihsanı, bir hediyesi, rahmani bir ikramıdır. Hastalık bazı insanlara Allah'ın hediyesiymiş sevgili seyirciler. Rahmani bir hediye, Allah'ın bir ikramıymış. Hemen bunun izahına geçiyor. Bu 8-9 senedir layık olmadığım halde bazı genç zatlar hastalık münasebetiyle dua için benimle görüştüler. Dikkat ettim ki hangi hastalıklı genci gördüm, sair gençlere nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor. Gençlik sarhoşluğu yok. Gaflet içindeki hayvani hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. Hangi hastalıklı genci gördüm diyor. O genç sair sıhhatli, afiyetli, imkanlı gençlere nispeten onlarda gençlik sarhoşluğu yok. Gaflet içindeki hayvani hevesattan bir derece kendilerini hastalık vesilesiyle kurtarıyorlar. Ve ben de bakıyordum onların tahammül dahilindeki hastalıklarının Allah'ın bir ihsanı, bir hediyesini olduğunu ihtar ederdim. Derdim ki, kardeşim, senin bu hastalığının aleyhinde değilim. Hastalık için sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki dua edeyim. İnsan normalde bunu düşmanına söyler sevgili seyirciler. Bediüzzaman Hazretleri kendisinden hastalığına şifa olsun diye dua isteyen o gençlere senin hastalığın aleyhinde değilim diyor. Bu hastalık için sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki sana dua edeyim diyor. Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış ve hastalık vazifesini bitirdikten sonra Halik-i Rahim inşallah sana şifa verir. Hani bazen böyle temizlikçi insanlar olur. Merdivenleri temizler, evi temizler. İşte her tarafı çitilerler, temizlerler, temizlerler, temizlerler. İşi bitince bütün malzemelerini alır, giderler. Aslında onlar temizlikçi. Hastalıklarda birer temizlikçidir sevgili seyirciler. Bediüzzaman Hazretleri ona ihtar ediyor. Hastalık insanı uyandırıyormuş, gafletten uyandırıyor ve hastalık vazife yapıyormuş. Dakikamızı bir saat. Günahlarımızı döküyor ve bizi temizliyor o hastalık. Vazifesi bitince de merhametli olan bizi yaratan Allah inşallah bize şifa verir. Hem derdim, senin bir kısım emsalin, gene çok çarpıcı bir ifade kullanacak Bediüzzaman Hazretleri, sıhhat belasıyla. Sıhhate bela dedi sevgili seyirciler. Sıhhat belasıyla gaflete düşüp, namazı terk edip, kabri düşünmeyip, Allah'ı unutup, bir saatlik dünya hayatının zahiri keyfi, zahiri görünen demek. Evet, denizin bir görüntüsü var. Fakat bir de o denizin içinde envan çeşit güzellikler var. Bu hayatı dünyeviyenin bazı böyle günahlı lezzetleri sevgili seyirciler sadece görüntü. Helali ise onun içindeki güzellikler. Her lezzetin bir haramı var, bir helali var. Haram ise zahiri lezzetler. İnsan o haramı tadınca zehirli bala benziyor. O haram şeyler yerken lezzetli ama sonra yedikten sonra midede zehirin sancısı insanı kıvrım kıvrım kıvrandırıyor. İşlenilen günahlar lezzeti bittikten sonra binler pişmanlıklarla insan bu günahı neden işledim diye dönüp de o günahına hayıflanıyor sevgili seyirciler. Demek ki bir kısım sıhhatli insanların o sıhhatine bela dedi Bediüzzaman Hazretleri. Ve o sıhhat belasıyla gaflete, dünyaya geliş gayesini unutup, namazı terk edip, kabri düşünmeyip, Allah'ı unutup bir saatlik dünya hayatının zahiri keyfi ile sonu olmayan bir ebedi hayatını sarsar, zedeler, belki de harap eder sevgili seyirciler. Sonsuzluk ne demek acaba? Sonsuz cennet ne demek acaba? Bir misal verelim. Şu dünyamız ağzına kadar buğday tanesi de dolsa, uzayda ağzına kadar her tarafı buğdayla dolsa, bir güvercin 1000 senede bir tane buğday yese, dünya ve kainattaki buğdayları bitirir, sonsuz hayat bitmez. İnsan şu kısacık dünyanın zahiri keyifleri için, günahlı keyifleri için ve geçici keyifleri ve o keyiflerden sonra binler pişmanlık getiren o zahiri keyifleri yüzünden ebedi bir saadetini, ebedi bir cennetini sarsar, zedeler, belki de harap eder. Biz hastalık gözüyle herhalde gideceğimiz bir menzilimiz olan kabrimizi ve daha arkasında uhrevi menzilleri görürüz. Hastalık bize göz oluyor. Sıhhatliyken görmediğimiz o kabri, namazı, Allah'ı, peygamberi, o köreren gözlerimizi hastalık bir anda açıyor. Doktor gibi göz ameliyatı yapıyor sanki. Bir anda hastalık insanın gözünü açtırıyor. Ve gideceğimiz bir menzilimiz olan kabrimizi ve daha arkasında uhrevi menzilleri görürsün. Yani Cenab-ı Allah kimseye yaşatmasın. Fakat tefekkür için diyelim ameliyathaneye girmek üzereyiz. Üzerimize ameliyat elbisesi giydirdiler. Ve kulağımıza da geldi ki bu ameliyattan %3 ile kalkar çıkar. %97 ölürüz. Şimdi o hastalık bize öyle bir kelime-i şehadetlerle, öyle bir abdestle, gusül abdesti ve helalliklerle o ameliyathaneye sokar ki sevgili seyirciler. Ama sıhhatli aynı yaşta bir insan, o sıhhatini, o afiyetini, o gençliğini, o imkanlarını, o insan kelime-i şehadetlerle girerken, Allah'ı, ahireti, helalliği düşünürken, sıhhat, afiyet ise Allah'ı unutturuyor, kabri unutturuyor, namazı unutturuyor ve bir saatlik dünya hayatının zahiri keyfi için ebedi bir hayatını sarsıyor sevgili seyirciler. Demek hastalık gözüyle herhalde gideceğimiz bir menzilimiz olan kabrimizi ve daha arkasında uhrevi menzilleri görürsün ve onlara göre davranıyorsun. Demek bizim için hastalık bir sıhhattir. Bir kısım emsalimizdeki sıhhat ise onlara hastalıktır sevgili seyirciler. Bizim için, inanan insanlar için madem gafletten uyandırıyor, dünyanın fani olduğunu, kabre gideceğimizi, bir vazifemiz olduğunu hastalık bize bildiriyor. Sıhhat, afiyet ise insanı daha çok gaflete daldırıp dünyaya geliş gayesini unutturuyor. Onun için hastalıktan çok istifade etmemiz gerekiyor. O hastalık insana sıhhat ve birçok sıhhat ise insana hastalık oluyor. 5 tane deva okuyabildik. Tabii vaktimiz ilk vaktimizin sonlarına yaklaşıyoruz. Sonundaki 25. devayı okuyacağız. İnşallah başka programlarımızda devaları bitirmemiz de nasip olur. Evinde devaları olan, yani lemaları olan 25. devada veyahut da internet ortamında Hastalar Risalesi diye yazıldığında onlar hep çıkıyor. Bu 25 devayı okumak lazım. Çok sıhhat, böyle insanların hastayken bir anda hastalığını dahi sevinen, yani hastalığın güzelliğini anlayan, hatta sıhhatliyken hasta olmayı bile insan böyle neşelendiren bir tarzda ifade ediliyor. Sonunda 25. devada şunları ifade ediyor ki: Ey hasta kardeşler, siz gayet faydalı ve her derde deva ve hakiki lezzetli kutsi bir merhem isterseniz imanınızı inkişaf ettiriniz. İmanımızı böyle terakki ettirmek her derde devadır, her sıkıntıya devadır. Yani tövbe ile, istiğfar ile, namaz ve ubudiyetle o kutsi ilacın imanımızı ve imandan gelen o ilacı kullanınız ve istimal ediniz. Evet, dünyaya muhabbet ve alaka yüzünden güya insanın, ehli gafletin dünya gibi büyük hasta manevi bir vücudu vardır. İnsan sırf dünyalık yaşayınca elde etmeye çalıştığımız şey elimizden kaçıp gidiyor. Sıhhat istiyorsun hastalanıyorsun, zenginlik istiyorsun birisi çarpıp gidiyor. Mutlu olmak istiyorsun huzurun bozuluyor. O kadar çok yara bere içinde oluyoruz ki sevgili seyirciler. İman bu dünyada bize zeval ve firak darbelerine, yara ve bere içinde olan o manevi vücudumuza şifa getiriyor. Ömrün mü yaşlandın, ebedi bir cennetin var, 33 yaşında geri geleceğiz. Hasta mı oldun, dakikan bir saat ibadetleri üzülme. Şimdi sevdiklerin mi vefat etti gitti, iman ilacı hemen geliyor, merak etme, ebedi cennette onlarla beraber görüşeceksin. Demek ki iman ilacı her derde deva alıyor. Hastalıklar da biraz daha insan Allah'a yaklaştırdığından tövbe ile, istiğfar ile, namaz ile, Kur'an ile, salavat ile imanımızı inkişaf ettirip o ilacı mümkün olduğu kadar yerine getirmeliyiz sevgili seyirciler. Cenab-ı Allah bütün hastalarımıza acil şifalar lütfeylesin ve çektiğimiz hastalıklarımızı günahlarımıza kefaret eylesin. Amin, amin, amin.